Ayrım 9, Mum Hala 2, Aziz Nesin. Sayfa 106. Kasım 1983, Genel Yaşam İzlencem. Aylardan beri genel yaşam izlencemi yapmak istiyorum ama günlük çalışmalar ve o çalışmaların ayrıntıları içinde boğulduğum için bu izlenceyi bir türlü yapma fırsatı bulamıyorum ve bugün yarın derken aylar geçti. Genel yaşam izlencesi şu: kaç yıl yaşayabileceğime göre bu yıllar içinde hangi yapıtları yazabilirim, yazmam gerekir ve yazacağım. Böyle bir çalışma izlencesini birkaç olasılığa göre yapmak gerekir. Birkaç olasılığa göre, yani daha yaşayabileceğim süreler olasılığına göre. Önce en iyimser olarak en uzun ne kadar yaşayabileceğimi varsayıp o yıllara göre bir izlence yapmalıyım. Sonra yaşama süresini azaltarak 3-5 yıl süreklilik bir izlence yapmalıyım. 1,5 ay sonra 69 yaşıma gireceğim. Türkiye'de bir yazar için uzun bir yaşam sayılır. Yakın arkadaşlarım, dostlarım, birçok çağdaşım olan yazar daha benim yaşıma gelmeden öldüler. İşte birkaçı: Adnan Veli, Orhan Veli, Sait Faik, Sabahattin Ali, Sabahattin Eyüboğlu, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Mansur Tekin, Esat Adil, Nazım Hikmet, Emin Eliçin, Kemal Tahir, Fahri Ozansoy, Hüsnü Söylemezoğlu, Babayev ve daha nice niceleri. Bunların çoğunun yaşı benden büyüktü. Şimdi ben hepsinden büyük oldum. Demek bir yaşam izlencesi yapmakta geciktim bile. Şimdiye dek genellikle yıllık çalışma izlenceleri yaptım. Her yıl başında kendime bir çalışma izlencesi yaparım. Ama bu izlenceleri tam tamına uyguladığım, yerine getirebildiğim hiç olmadı. Her yeni yıla bir önceki yılın çalışma borçlarıyla girerim. Yıllık çalışma izlencelerimin dışında hemen her akşam üstünde yarınki işler yazılı kağıtlara ertesi günün çalışma izlencesini yazarım. Hiçbir gün yarınki işleri o gün içinde bitirebilmiş ve rahatlıkla ertesi güne girebilmiş değilim. Yeni güne hep borçlu girmişimdir. Bu neden böyle oldu şimdiye dek? Bunun nedenleri şunlar. 1. Kendimi yaşamın günlük akışına, o akışın rastlantılarına kapıp koy veriyorum. Çalışmıyor değilim, yine çalışıyorum ama günlük gelişi güzellik içinde çalışıyorum. 2. Ekonomik zorluklar yüzünden yeni iş yazı önerileri olursa çok doğal olarak çalışma izlencemi bozup yeni yazı önerisini kabul ediyorum. Çok seyrek olarak gelen iş önerisi benim çalışma izlenceme uyuyor. 3. Yurt dışına geziler, ki çoğu mesleğime ilişkin toplantılardır. Gelen yerli ve özellikle yabancı konuklar ve bunlardan başka yaşamıma giren kadınlar. Sevilerim de yaşam izlencemi, çalışma izlencemi bozuyor ve aksatıyor. Bu nedenlerle bozulan, aksayan, ertelenen çalışma izlencemi daha hızlı çalışarak sonradan giderebileceğimi düşünüyorsam da, herkese olduğu gibi benim için de ne yazık ki bir gün 24 saat olduğundan hiçbir zaman çalışma açığımı kapatamıyorum. 4. Bunların dışında yaşamın zorunlu olarak getirdiği zaman kaçamaklarım ve avareliklerim de oluyor. Bunlar ve daha başka nedenlerle her yarına borçlu olarak giriyor ve bundan dolayı çok tedirgin oluyorum. Bu borçluluğu zaman zaman yüzüme vuran okullarım da oluyor. Çoğunu tanımadığım okurlarımla bir yerde bir ilişkiyle karşılaştığımda, hatta hiç ilişkisiz bir taşıtta ya da yolda yanıma gelen okurum, filanca kitabı ya da anılarımın arkasını ne zaman yazacağımı soruyor. Müthiş utanıyorum. Nasıl utandığımı anlatamam. Sanki bir alacaklımın ödeyemediğim borcu istemesi, ne zaman ödeyeceğimi sorması gibi utançlı bir duruma düşüyorum. Aylardan beri kendime bir genel yaşam izlencesi yapmayı düşünüyor ve her gece iyice uykum geldikten sonra yattığım ve her sabah günün yeni işlerine daldığım için bu genel yaşam izlencesini yapamıyordum. 69 yaşında artık alargaya, dalga geçmeye dayancası yok. Artık yıllık, aylık, günlük izlenceler değil, genel bir yaşam izlencesi yapmalıyım, yapmak zorundayım. Nasıl yapmalıyım bu izlenceyi? Önce en iyimser kestirimle en uzun kaç yaşıma dek yaşayacağımı düşünüp ona göre çalışma izlencesi yapmalıyım. Sonra yaşam süremi kısalta kısalta, örneğin 2 yıl daha yaşayacağıma göre, değişik olası ölüm tarihlerime göre izlenceler yapmalı ya da genel yaşama izlencemi bu değişik ölüm tarihlerime göre düzenlemeli ya da yoğunlaştırmalıyım. Bir yanda yaşayacağım süreler, bir yanda da yapacağım, yapmam gereken, yapmayı tasarladığım, hatta notları, çalışılmış yazbozları, dosyalar dolusu çalışmaları olan işlerim, şiirlerim, öykülerim, romanlarım, denemelerim, oyunlarım, anılarım. Bu tasarı çalışmalarımın da önce gelişigüzel dökümünü yapmalıyım. Sonra bunları değerine, önemine, ivediliğine göre sıralamalıyım. Sonra da bu işleri yapılması gereken işler, yazılması gereken kitaplar, yaşayabileceğimi umduğum yıllara, sıralarına göre değer, önem ve ivedilik sırasına göre yerleştirmeliyim. Bu gece sabaha karşı uyanıp da bunları yazamasaydım, kim bilir daha nice zaman bu genel yaşam izlencemi yapamayacaktım. Dün gece nedense erken uykum geldi. Öyle ki saat 21'de çalışamaz oldum uykudan. Erken yatınca gecenin bir zamanı uyanıp kalkıyorum. Çalışma odama girip çalışmaya başlıyorum. Bu gece de öyle yaparım diye düşündüm. Erkenden yatağıma girdim. Yatağıma girince uykum kaçtı. Geceleri okuduğum romanı, Arguedas, Derin Irmaklar, okumaya başladım. Beni çekmeyen bir roman. Galiba roman değil de otobiyografi. Bitirince anlayacağım ne olduğunu. Lambayı söndürüp uyudum sonra. Geceleyin uyandım, saate baktım 2:30. 31 Ekim 1983 saat 2:30. Kalkıp her zamanki gibi büyük yapıya gidip çalışmayı düşündüm ama hava soğuk. Yatağımın içinde ne yapabilirim diye düşündüm. Yatağımın içinde çalışmanın şöyle bir yararı var. Uykum gelince hemen uyurum. Romanı okumayı sürdürmek en iyisi ama içim çekmedi. Ne yapsam diye düşünürken aylardan beri yapmayı tasarladığım genel yaşam izlencemi hiç değilse onun yaz bozunu, müsveddesini yapmayı düşündüm. İşte öylece bu yazıya başladım. 1. Her şeyden önce neler yapmayı yazar olarak elbet neler yazmayı tasarladığımı, istediğimi düşünüp önce onları gelişigüzel yazmalıyım. 2. Sonra dökümünü yaptığım yapılacak işleri, yazılacak yapıtları önem, değer ve ivediliklerine göre sıraya koymalıyım. 3. Daha sonra değişik ölüm tarihlerime göre ayrı ayrı saptadığım ve sıraladığım yapılacak işlerimi yerleştirmeliyim. Daha ne kadar yaşarım? İşin içinde bu yataktan sabah çıkamamak da var. Ama ben işte en iyimser kestirimden başlamalıyım ve gittikçe en kötü olana doğru gelmeliyim. Ölüm tarihim için en iyimser kestirim şu. Babam 83 yaşında öldü. Hekime muayeneye gidip soyunduğunda üşütmemiş olsaydı daha da yaşardı. Ben de 85 yaşıma dek yaşayabileceğimi sanıyor ve umuyorum. Elbet daha uzun yaşamayı istiyorum her insan gibi ama genel yaşama izlencemi 85 yaşıma göre yapmam hem iyimser hem de az çok gerçekçi olur. Ancak yaşamımın sonuna doğru yaşlanmaktan ötürü gittikçe çalışma hızımın azalacağını, gücümün her yıl tükeneceğini, yavaşlayacağımı da düşünerek buna göre yapmalıyım. Yapmam gereken işlerimi yıllarıma yerleştirmeliyim. 75-80, 83-85 yaşımda öleceğime göre kendime 4 ayrı genel yaşam izlencesi yapacağım. Daha kısa bir deadline koyamıyorum kendime. İçimden gelmiyor daha kısa yaşamak. 75 yaşımdan erken ölürsem her yıl sırada ne varsa onları yapmış olacağım. Şimdiye dek olduğumdan daha ciddi olarak, hiç kaytarmadan, dalga geçmeden bu genel çalışma izlencesini uygulamaya çalışmalıyım. Çalışmalı değil, uygulamalıyım. Önce neler yazmayı kurduğumun, eldeki dosyalarıma, çalışmalarıma, notlarıma göre gelişigüzel bir dökümünü yapayım. Daha 6 ciltlik böyle gelmiş böyle gitmez. Şu 10 oyun, bir küçümencik kişi, battaniye. Romanlar, sevdası geçmiş adam, güneş yalnız doğmaz. Şu anda canım çay istiyor, müthiş bir istek. Yataktan kalkıp da çalışma odasına mı gideyim ta? Öteki yapıda. Bahçeyi geçmek gerekir, hava soğuk. Şu dere boyundaki evime bir yerleşsem daha rahat çalışacağım. Çocuk romanı, mutluluk zinciri, üç çocuk öykü kitabı, şiir kitabı sondan başa. Benim delilerim, sevi üzre öykü kitabı, denemelerim, tiyatro yazılarım, dört gülmece öykü kitabı, büyüklere masallar kitabı, Nasrettin Hoca çalışması, gülme ve taşlama kitabı, Namık Kemal'in yazıları, Mumhala, bir yazara gelen mektuplar, Almanya Almanya, öteki ülkelerin gezi kitapları. Düzeltilecek romanlar ki yeniden yazmaktan bin zor, Saç kıran, kadın olan erkek, erkek sabahat, monologlar, Leyla ile Mecnun'un başına araştırma inceleme, gazete, 7 gün şair ve yazarları, evimdeki dünyam, vakıf günlüğü. Daha şu anda 40 kitap. Oysa daha neler var. Dolapları karıştırmalıyım. İlk elde aklıma gelen 40 kitap. Yıllara bölelim, yeni imsal kestirime göre 1984'ten başlayarak, 85 yaşıma dek yaşarsam 2000 yılında öleceğim. 1984'ten 2000 yılına dek 16 yıl var. Demek 16 yıla 40 kitap, yılda 2,5 kitap. Olmaz bir şey değil ama zor. Neden zor? Çünkü yazar yaşlandıkça sorum duygusu da artıyor, korkusu da artıyor. İyi yazamamak korkusu, bu yazar korkusudur. Gençliğin yürekliliğiyle, gözü pekliğiyle, kendini beğenmişliğiyle, meydan okuyuşuyla yazamıyor yaşlı yazar. Vara yazabilseydim yine öyle. Kendimi daha zor beğenir oldum. Daha çok öz eleştirimi yapıyorum. Daha kaygılıyım. Yazarlık korkum arttı ve gittikçe de artıyor. Saat şimdi 4. Sabah olacak neredeyse. Artık uyuyamam. Kalkıp bir süre bahçede gezinmeli. Sonra çalışma odasına gidip çalışmalıyım. Pencereden baktım. Gece zifir karanlık. Tek yıldız bile yok. Bugün yazdım. 3 Ocak 1984 Salı saat 20:45. Aşağıdaki şiir notlarını yazdığım o pazar sabahı ne korkunç şey olmuştu. Elim ayağım tutuyor, gözüm görüyor, kulağım duyuyor. Ayrımsıyorum yaşadığımı ve bilincindeyim yaşamın. Ne güzel başladı bu sabah. Bir sevgilim var güzelden güzel, inceden ince. Tadını duyumsuyorum var olmanın. İşte bu şiir notlarını yazmıştım. 24 Aralık 1983, pazar sabahı, saat 9 sularıydı. Ocağa çaydanlığı koydum, masaya oturdum çalışmak üzere. İşte o korkunç durum başladı, tıpkı ilk inme indiği zamanki gibi. Üstelik bu kez beynimde de uyuşma var. Kolumu büyük zorlukla oynatıyorum. Kımıldamam da zorlaşıyor gittikçe. Bu kez her yanıma birden inme iniyor. Genel paraliz diye düşündüm. Evde yalnızım. Pazar sabahı olduğundan kimse de gelmeyecek. Ne yapabilirim? Üst katta Doktor Güngör oturuyor ama çıkamam ki. Telefon numarasını da almamışım. Gittikçe ağırlaşıyorum ve daha çok da başım. Dolu bir bidon ağırlığında başım. Doktor Gencay'ın ya da Coşkun'un telefonları var ama yatak odasında yazılı. Oraya gidip gelemem. Hem onları pazar sabahı tedirgin etmek de istemiyorum. Koşup gelirler de ya az sonra düzeliverirsem, boşu boşuna yormuş olacağım. Ah, tam bu sırada Üçgül telefon ediverirse, sanki Üçgül'ün sesi beni sağaltacak. İyi ki telefon defterim yanımda. Bir kez daha ölümle burun buruna geldim ve bir kez daha ölümden korkmadığımı anladım. Ölümden değil, ölümle yaşamın arasında kalıp ölmemekten korkuyorum. Ölmekle ölmemek arasında bir canlı ama yaşayamayan bir canlı olmaktan, kendi gözümde onursuz düşmekten korkuyorum. Ödeyemeyeceğim, karşılığını çoğunlukla geri veremeyeceğim bir yardım dilemekten ödüm kopuyor. Böyle bir yardım dilemek herkesten önce beni kendi gözümde küçültecek, kendi gözümde aşağılanacağım. İyi ki telefon defterim önümde. Telefon defterime ABC sırasıyla bakarım, en yakınım, en dostum, en nazım geçen, beni seven birini yardımıma çağırırım. Telefon defterimi bile zorlukla açabiliyorum. A harfinde çağırabileceğim kimseyi bulamadım. B harfinde Şahap Balcıoğlu var ama o Anadolu yakasında oturuyor. Oradan kalkıp gelmesi zor, çok zahmetli. C'de Demirtaş Ceyhun'u buldum. Onu çağırabilirim. Hastalığımda başından beri o denli çok yardım etti, koşuşturdu ki. Ah, telefon etmek ne zormuş. Oysa sabahleyin ne keyifli, ne neşeli ve sağlıklı kalkmıştım yataktan. Şimdi telefon numaralarını bile ne zorlukla çevirebiliyorum. Her parmağıma onar, bileğime de 100 kiloluk kurşun bağlanmış sanki. Sonunda çevirdim Demirtaş'ın telefon numarasını. Kız Asya çıkmaz mı? Ben hastanedeyken Asya bana çizip boyadığı renkli çiçeklerle bezenmiş güzel bir mektup göndermişti. Bunun için daha önceden Asya'ya teşekkür etmek istiyordum. Kız telefonda karşıma çıktı ama teşekkür edecek dermanım yok. Baban evde mi Asya? Evde. Babanı çağır kızım, ben Aziz Nesin. Bu konuşmama şaşırmıştı çocuk. Demirtaş geldi telefona. Demirtaş, ben pek iyi değilim. Bana gelebilir misin biraz? Demirtaş'ın yanıtı çok kısa ama çok coşkuluydu. Şimdi geliyorum abi. Yatağa dek gidebilirsen bir, ama önce sokak kapısını açmalı ve açık bırakmalıyım. Genel bir paralizi gelecek gibi. Kalkıp kapıyı açamam. Zorlukla yürüyebiliyorum ve güçsüzlük bütün gövdeme yayılmakta. Kapıyı açtım. Üstünde çaydanlık olan ocak da yanıyor. Büyük zorlukla mutfağa gidip ocağı söndürdüm. Kendimi yatağa attım. Beni en çok korkutan beynimin uyuşmakta oluşu. İnmenin ilk gelişinde beynimde böyle bir uyuşukluk olmamıştı. Yatağa uzandım sırt üstü. Bir genel inmeye kendimi teslim etmemek için ilk inmede yaptığım gibi bütün gücümü, nice varsa, kullanarak kolumu bacağımı kaldırıp indirip oynatıyorum. Sonunda hiç gücüm kalmadı, kımıltısız uzandım. Nice zaman öylece kaldığımı bilmiyorum ama en fazla 20-25 dakika sonra korkulu bir coşkuyla birkaç kez "Abi!" diye bağıran Demirtaş apartmanın açık bıraktığım kapısından girdi. "Buradayım Demirtaş." Demirtaş yatak odasına girdi, sandalyeyi çekip başucuma oturdu. Olup biteni anlattım. "Gittikçe iyileşiyorum, seni boşuna yordum," dedim. Gerçekten de yavaş yavaş kendime gelmekteydim. 40 dakika falan sonra kalktım. Çalışma odasındaki masaya oturdum. Başka arkadaşlarım da geldi, eksik olmasınlar. Demirtaş ikindi üzeri gitti. 6 Ocak 1984 Cuma, saat 21.48. Yazının her türünde dosyalar dolusu, konu notları dolu. Öykü, oyun, roman, deneme, gezi, inceleme, hatta şiir. Ben bunları hiç durmadan yazsam birkaç yüzyılda yatıp bitiremem. Böyleyken yine de kafama yeni yeni konular geliyor. Bunların bende derin iz bırakanlarını not ediyorum. Yeni konuların gelmesi, yeni esinler beni çok üzüyor. Çünkü bunları hiçbir zaman yazamayacağımı, artık bunları yazmaya zamanımın kalmadığını biliyorum. Kahroluyorum. Elimdeki dosyalardaki konu notlarının %1'ini bile işleyip bitiremeyeceğim. Hele böyle bu yarı inmeli elimle bir saatte bir sayfa yazabilirsem neyi yazabilirim ve hangi yapıtımı bitirebilirim ki? Benden geriye birçok konu notu kalacak. Bunlar benim kalıtım. Ama öyle bir kalıt ki hiçbir işe ve kimsenin işine yaramaz. Kimse istemez böyle kalıtı. Oysa bunların birkaçını ya da birini bile yazıp bitirebilseydim, kitaplaştırsaydım ne güzel bir kalıt olurdu. Çünkü her zaman paraya çevrilebilirdi. Benden sonraya kalacak bu konu notları başka bir bakımdan da bana üzünç veriyor. O da şu. Bugün bilinen bir bilimsel ya da teknik buluşu, bulucusu o zaman bulmamış olsaydı, nasıl olsa o buluşu bir zaman sonra başka bir bulucu bulacaktı. Dünya er geç Kuzey Kutbu'nu öğrenirdi. Yine dünya er geç elektriksiz de kalmazdı. Nasıl olsa vitaminler bilinecekti. Toplumsal bilimler de böyle. Hatta sanırım felsefe akımları da. İnsanların er geç diyalektiği bulmamaları, ister mekanik ister diyalektik materyalizmi öğrenmemeleri olanaksızdı. Ama sanat yapıtları hiç de böyle değil. Belki sanat akımları, okulları yine bulunurdu da bir sanatçının yaratmadığı ya da yaratamadığı bir yapıtı sonradan başka bir sanatçının yaratması olanaksız. Örneğin Picasso diyelim, mavi döneminde ölmüş olsa, onun kübik ya da daha sonraki yapıtlarını başkaları elbet yapamayacaklardı. Cimrilik izleyi çok işlenmiş ve daha da işlenecek elbet ama Harpagon'u Salt Molière yaratabilirdi. Cervantes Don Quixote'u yazmamış olsaydı ondan sonra başka bir yazar, adı değişik bile olsa Don Quixote'u yazabilir miydi? Yazamazdı, yazılamazdı. Bütün sanatçıların yapmayı, üretmeyi, yaratmayı düşünüp tasarlayıp da ileriye erteledikleri yapıtları hiç kuşkusuz önceki yapıtlarından daha iyi olacaktır. Şiir dışında kimileyin şiirde de hep böyle olmuştur. Olgunluk çağının bunaklık değil yapıtları ilk yapıtlardan daha iyidir çoğunlukla. Hiç değilse benim için öyle olacaktır. Örneğin 65 yaşımda ölmüş olsaydım Surname'yi yazamayacaktım. Nasıl olsa yapıtlarımı ileride yazarım, daha sonra yazarım diye zaman zaman çok teleserek, gereğince önemsemeyerek yazılar, kitaplar yazarım. İyi yapıtlarımı yazmayı hep erteledim. İşte ilerisi geldi, işte sonrası geldi. Hadi bakalım yaz yazabilirsen. Gücüm yok. 2-3 satır boyunca 100 kilo taş kaldırmışım gibi oluyorum. Birikmiş dosyalar dolusu konu notlarını oyun, roman, deneme, öykü olarak yazmaya zamanım kalmadı. Bakalım ne ve neyi yazabilirsem, gücüm neye yeterse onları yazacağım. Dosyalar dolusu not. Kimin işine yarayacak? Hiç kimsenin. Bunlar bilinsel notlar olsaydı, değerleri de varsa herkesin işine yarardı. Benim bunca yılın birikimi olan kalıtım kimsenin işine yaramayacak. İşte bu yüzden yeniden konular aklıma geldikçe artık yeter diye bağırasım geliyor. Ne yapacağım, ne işime yarayacak bu konular ve ne çok konu geliyor aklıma. Dün gece 5 Ocak 1984 Perşembe. Gülriz Engin'in eski Deve Kuşu Tiyatrosu'nda oynadıkları kabare, Ben Bir Fotoğraf Makinesiyim, Elveda Berlin romanından, oyununu seyrederken eskiden beri tasarladığım ama bulutsu bir biçimde kafamda dolaşan bir oyun konusu somutlaşmaya başladı. İlk bu oyun bana şöyle gelmişti. Oyuncuların, özellikle her iyi oyuncunun 24 saatinin çoğu saatleri kendisinin değil. Zamanının çoğunu kendisi olarak değil başkaları olarak, rolüne girdiği insanlar olarak yaşıyor. Provalarda başkası, oyunlarda başkası, prova ve oyun dışındaki konuşma ve tartışmalarında, oyuncu arkadaşlarıyla birlikte olmalarında, hatta iyi oyuncuysa oyun ve tiyatro rüyalarıyla dolu uykularında bile başkası. Bu böyle yıllarca sürünce oyuncuya kendi olarak yaşamaya pek az zaman kalıyor. Hatta kalmıyor. Bir insanın, oyuncunun durmadan başkaları olması ne demektir? Kendi olmaması, boyuna değişik birçok insanların kalıbına, biçimine, ruhuna girmesi ve o başkaları olması demektir. Kendisinden başkası olmak bir anlama sahteciliktir. Oyuncu ister oyunu oyun olarak oynasın, ister oynadığı rolün kişiliğine girsin, her ne olursa olsun her oyununda şöyle ya da böyle kendinden başka biridir ve kendisi değildir. Her rolde kendisi olarak kalan, kendisini oynayan oyuncu da iyi ve başarılı oyuncu değildir. Yıllar yılı kendisi olarak kalamayan ve hep başkaları ve değişik değişik başkaları olan oyuncu, öz kendini yitirmiş ve birçok başkaları olmuştur. Bu yüzden onun davranışları içinde bulunduğu duruma, yaşadığı ana göre oynamış olduğu rollerden kalıp olarak alınmış ya da seçtiği sözler, mimikler ve mizansenlerdir. Artık kendisi yok, yaşamakta olduğu o an için seçtiği bir rolü vardır. Ben oyunculardan ilişkide bulunduklarımda işte bunu sezdim. Erkek oyuncularda da, kadın oyuncularda da. Ama kadın oyuncularda bu durum daha belirginleşiyor. Örneğin başarılı ve deneyimli bir kadın oyuncu benimle ilişkilerinde gülüyorsa, ağlıyorsa ya da kızmışsa ya da seni seviyorum derse bunları gerçek kendisi olarak değil alıştığı, oynadığı rollerden birine girerek yaptığını sezinlerim. Duyguları içtenliksizdir demek istemiyorum ancak en içtenlikli duygularını bile öz kendileri olarak değil, rol yapmaya alıştıkları ve artık başka türlü yapmak ellerinden gelmediği için oynadıkları rollerden biri ve o anki duruma hangisi uygunsa o rolü seçerek anlatır, dışa vururlar. Bu söylediklerimi anlatan Pirandello'nun bir oyunu var. Çok yıllar önce yanılmıyorsam Nedret Güvenç oynamıştı. O oyun tam benim bu dediklerim değildi. Benim anlatmak istediğim şu, iki kişilik oyun, bir kadınla bir erkek. Kadın orta yaşlarında, deneyimli, usta bir oyuncu, güzel kadın. Oynaya oynaya, rol yapa yapa artık öz kişiliğini, kendisini yitirmiş, rolünü yaptığı ya da yaşadığı başka kişiler olmuş. Üstelik bir kişi de değil, birçok kişi. Herhangi bir davranışta bulunacak, diyelim aydın bir kadın görünümünde aydınca bir tartışmaya girecek. Bu tartışmaya kendisi olarak katılmıyor, oynamış olduğu aydın kadın rollerinden hangisi o ana en uygun olansa onu oynuyor. Kimileyin bir erkeğin karşısında öyle olmak gereği duyduğu için oynadığı rollerden hoppa, delişmen, çok hafif bir kadın rolü oynuyor. Oyunda kadının bu birbirine uymayan rollerini klasik oyunlarındaki kadın rol ve konuşmalarından olduğu gibi parçalar olarak alabilirim ya da kendim yeniden yazabilirim. Bir de şöyle düşünüyorum, kadın oyuncu yaşamıma girmiş ve karakterleri hiç birbirine benzemeyen kadınları canlandırabilir. Bu üç yoldan hangisinin daha uygun olabileceğini şimdiden kestiremiyorum. Bu üçünden hangisini oynarsa oynasın, kadın oyuncu kendini yetiştirmiş olduğunun, kendisi değil hep başkaları olduğunun bilincindedir ve bu onun dramıdır ve acısını çeker. Ben bu yaşadıklarımın hangisiyim, ben neyim diye zaman zaman kendisini arar ama kendini bulamayacaktır ve artık hiç kendisi olamaması da onun büyük mutsuzluğudur. Erkek oyuncuya gelince. Erkek oyuncu için kesin kararlı değilim. Erkek oyuncu ya baştan sona hep aynı kişidir ya da aynı oyuncu kadının yaşamına giren değişik kişileri oynar, 5-6 ayrı karakteri oynar. İster tek kişiyi oynasın, ister 5-6 kişiyi oynasın, bütün rollerde erkek ya da aynı oyuncunun oynadığı değişik erkekler, kadın oyuncunun tersine kişilikleri olan, kesin kişilikleri olan insanlardır. İster baştan oyunun tek erkeği, ister 5-6 erkek, kadının sürekli değişikliğine, değişik karakterlere bürünmesine, oynamasına şaşarlar. Böyle bir kişilik değişikliği ve öz kendisi olamamak bir kadın için nice mutsuzluksa, böyle bir kadını sevmek de özellikle sağlam kişilikli erkek için daha büyük bir mutsuzluktur ve oyunun çatışması buradadır. Cihangir, 21 Şubat 1984 Cuma saat 11.45. Bir şair yemek pişirmekten devlet yönetimine dek her şeyi yapabilmelidir. Yapmalıdır, ille de yapmalıdır demiyorum, yapabilmelidir diyorum. Yani isterse yapabilmeli, hem de en iyi biçimde. Bir şair yemek pişirebilmelidir, pişiremiyorsa canı istemediğindendir. Bir şair devleti yönetebilmeli, yönetemiyorsa çok daha önemli işler şiir yaptığındandır. Nişantaşı, 1 Mart 1984, Cumartesi. Fotoğraf ne zaman sanat olur? Aynı nesneye, aynı olaya, aynı duruma, ayrı ayrı insanlar aynı zamanda, aynı yerden baksalar, aynı şeyi görmezler. O nesne, olay ya da durumun ayrı ayrı yanlarını, yerlerini, parçalarını görürler. Aynı şeyi herkes kendine göre görür. Örneğin kimisi, özellikle çocuklar, baktıkları nesnenin ayrıntılarını ya da kim ayrıntılarını görür. Kimisi de bütününü, ki tüm bütününü görmek olanaksızdır, ya da bütününe yakın bölümünü görür. Herkes her şeyi kendine göre görür. Bu açıklamayı gerektirmeyecek kertede doğaldır. Her insanın ruhsal ve özdeksel yapısı ayrıdır çünkü. Bana göre bir fotoğrafın sanatsal düzey kazanması, sanat ürünü değeri kazanması için o fotoğrafı çeken makinenin, makine olmanın ötesinde insana yakın olması, yani bir bakıma ve bir oranda insan gibi olması, insan olması gerekir. Bir makinenin insan gibi olabilmesi ise o makineyi kullananın hüneri ve işidir. Nasıl ruhsal ve özdeksel yapısının ayrı ayrı oluşundan ötürü ayrı insanlar baktıkları aynı nesneyi aynı görmüyorlarsa, ayrı ayrı fotoğraf makineleri de aynı koşullar altında aynı zaman ve yerden çektiği bir nesnenin fotoğrafını ayrı ayrı çekmiş olmalıdır. Bu ayrılık ışıktan, yerden, uzamdan, yansımadan, mesafeden değil, fotoğrafı çekenden, fotoğrafı çekenin fotoğraf makinesini insana yakınlaştırmasından ve bütün bunlara göre doğa öğelerini kullanabilmesinden ileri gelir. Böylece sanat fotoğrafı da artık yansız olmaktan kurtulmuş, yani insana, fotoğraf çekene yaklaşmıştır. Bana göre bir sanat fotoğrafının örneğin bir mahkemede kanıt ve belge olarak kullanılması doğru olmaz. Fotoğrafçının etkisinin en az olduğu fotoğraflar belge olmak için çok daha elverişlidirler. Nişantaşı, 13 Mart 1984, Salı, saat 23.30. Hiçbir koleksiyon, insan koleksiyonu kertesinde zengin olamaz. Ve ben dünyanın en zengin insan koleksiyoncularından biriyim. Yine de ve hala beni şaşırtan, şaşırtabilen insanlar görüp onları koleksiyonuma alıyorum. Ne olurdu çoğu yaşanmış günlerimin geri kalanlarında artık insanlar beni şaşırtmasalardı. Belki, belki değil, gerçekten güzel şey şaşmak ama ben insanlara şaşmaktan, insanların beni şaşırtmalarından bıktım. Ah, artık insanlara şaşmadan yaşayabilsem. Nişantaşı, Mart 1984. Francisco Goya'nın Capricios baskı dizisinde 43 sayılı resmindeki yazı. El sueño de la razón produce monstruos. Monstruos. Aklın uyuması canavarlar üretir demektir. Bu son şöyle yorumlanmaktadır. Akıldan yoksun hayal gücü çılgın bir ortamda körebe oynayan canavarlar üretir. Akılla bütünleşen hayal gücü ise bütün sanatların anısıdır. Kemal İskender'in yazısından. Goya'nın bu resmini görebilseydim, benim için resimde Goya, müzikte Ravel. Yazında tek olarak gösterebileceğim favorim yok. Çok saygın adlar var. 9. ayrımın sonu, sayfa 121.